Haber'den herkese selam. Beniniz yeni bir video ile daha birlikteyiz. Sizlerle beraber bu videoda Huawei'nin yeni özellikle eklemiş olduğu MateBook serisinin yeni üyesi MateBook 14 S modelini inceliyoruz. Hadi sözü daha fazla uzatmadan incelememize geçelim. Her zaman olduğu gibi tasarımla başlamak istiyorum. Üründe kullanılan malzememiz metal bir malzeme. Ürünün genel olarak çevresinde kullanılmış malzeme. Dokunduğunuz zaman almış olduğunuz o hissiyat oldukça başarılı. Zaten MateBook serisinde genel olarak bu deneyimi yaşayabilmemiz mümkün oluyor. Ürünün kapağına baktığımız zaman ise Huawei logosu direkt olarak karşımıza çıktı. Ekrana bakalım, tasarımsal açıdan baktığımız zaman burada 14.2 inç büyüklüğünde bir ekran karşımıza çıktı ve çerçevelerimiz oldukça ince. Ancak dikkatimizi çekecek bir nokta var. Nedir bu? Artık üst tarafta karşımıza kamera çıkıyor. Huawei artık ne yaptı? Klavyede yer alan kamera tasarımını aldı, ürünün çerçevesine yerleştirdi. Bence yaptıkları en doğru hareketlerden bir tanesi oldu. Çünkü açı olarak baktığımız zaman alt kısımda kalması, yani alttaki gıdı dediğimiz kısmın biraz daha fazla görünmesini sağlıyordu. Gıdısı olanlar için hoş olmayan bir şey. Ekrana baktığınız zaman da sanki farklı bir noktaya bakıyormuşsunuz, hissiyatı uyandırabiliyordu. Artık tam anlamıyla burada olması, yani direkt olarak karşıya baktığınız zaman güzel bir şekilde konuşmalarınızı yerine getirebilmeniz anlamına gelecek. Kamerayı kullandığınız an itibariyle de burada bir ışık yanmaya başlıyor. Bu da kameranın o an aktif olduğu ve kullanılmaya başlandığını bizlere hissettiriyor arkadaşlar. Aşağı doğru inelim, klavyeye inelim. Klavyemiz gerçekten MateBook serisine yine alışkın olduğumuz bir deneyimi bizlere sunuyor. 1.5 mm'lik derin basınç mesafesine sahip basmış olduğumuz klavyeler ve klavyeyle her zaman olduğu gibi çok rahat bir şekilde yazı yazabiliyorsunuz. Ses konusuna baktığımız zaman da oldukça sessiz çalıştığını söyleyebilirim. Yani kütüphane gibi ortamlarda da bu klavyeyi rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Şimdi klavyeyle alakalı dikkatimi çeken bir diğer noktası şu olacak. Burada görebildiğiniz üzere artık kamera butonu kaldırdı da kamera butonu yerine farklı bir buton konumlandırılmış. Bu buton dikte özelliğini kullanmamıza yarıyor. Dikte nedir? İşte konuştuğunuzu kelimeye döken bir özellik bu, ama şu anlık Türkçe dil desteğini maalesef bünyesinde bulundurmuyor. Bu Huawei ile alakalı olan bir şey değil. İçerisindeki yazılım Microsoft olduğu için Microsoft'un Türkçe dil desteğini bu ürüne getirmesi gerekiyor. Dikte tarafında İngilizce konuşmalar için rahat bir şekilde bu bölümü de kullanabiliyorsunuz. Klavyede bir diğer dikkatimi çeken noktası şu olacak. F7 butonu üzerindeki mikrofon butonu. Şimdi bu mikrofon butonu ne işe yarıyor? Dokunduğunuz an cihazın bütün mikrofonları devre dışı. Dokunduğunuz an, mesela şu an devre dışı yaptım ama dokunduğunuz an direkt aktif de edebiliyorsunuz. Bu sayede kendinizi aslında işte biri beni dinliyor mu, işte mikrofonum kullanılıyor mu gibi dertlerle ulaştırmak zorunda kalmıyorsunuz. Bir butona basarak bütün anlamıyla mikrofonların kullanılmasını kapatabilirsiniz. Yine güzel düşünülmüş detaylardan bir tanesi. MateBook 14 modelinde de bu detayla zaten karşılaşmıştık. Bir diğer noktamız ise şu olacak. Güç butonumuz. Güç butonumuz hem parmak izi okuyucusu işlevine sahip hem de cihazı açmamızı yarıyor. Parmak izi okuyucusu da oldukça hızlı çalışıyor. Hazır güvenliğe değinmişken cihazda yüz tanıma teknolojisi de bulunuyor. Ayarlar üzerinden kendi yüzünüzü tanıtarak da cihazı yüzünüzle beraber aktif edebilirsiniz. Klavyemizin hemen altında da bir touchpad alanımız yer alıyor. MateBook serisinde yine alışkın olduğumuz bir deneyim sunacak. Akıcı 3 parmak fonksiyonlarını kullanabildiğiniz bir touchpad. Yani genel olarak kullanımınızda bence ilk bir mouse ihtiyacını bizlere doğurmayacaktır. Ben kullandığım süre boyunca farklı bir mouse takıp bu ürünü kullanmadım. Ha diyelim başka bir monitöre bağlayacaksınız, işte mesela MateWave gibi monitörlerle bu ürünü kullanacaksınız. O zaman mouse bağlamanız tabii gerekebilir. Ama genel kullanımlarınızda, mesela işte kampüs gibi ortamlarda, herhangi bir mouse ihtiyacını sizlere doğurmayacaktır. Ağırlık ve kalınlığa bakacak olursak cihaz 1.47 kg ağırlığında ve 16.7 mm'lik kalınlığa sahip. Oldukça rahat bir şekilde taşınabiliyor. Sırt çantanıza atıp işte ofisinize götürebilir, üniversitede, kampüste rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Ağırlık olarak zaten MateBook ürünleri selefleriyle kıyaslandığı zaman genel olarak daha hafif ve daha ince oluyor. Notlarıma baktım, ufak bir şey atladığımı fark ettim. Cihazın klavyesi alttan aydınlatma desteğine sahip, iki farklı mod olacak şekilde bu aydınlatmayı kullanabiliyorsunuz. Bunu da eklemiş olalım. Genel olarak toplayacak olursak cihazın rengi latin yeşili ve gerçekten güzel görünüyor ve genel olarak tasarım yapısıyla beraber bence kullanıcıların tam anlamıyla modern ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir ürün olmuş MateBook 14 S modeli. Şimdi isterseniz beraber kamera, parmak izi okuyucusu ve klavye ses testine yakından bakalım. Şu anda bu video kaydını Huawei MateBook 14 S'in üzerinde yer alan kamera ve mikrofonları üzerinden kaydediyorum. Cihazın kamerası ve mikrofonları bu şekilde çalışıyor. Ek olarak dörtlü bir mikrofon kurulumunun karşımıza çıktığını eklemek istiyorum. Farklı açılarda kullanırken sesiniz oldukça güzel bir şekilde karşıya iletilebiliyor. Giriş çıkış portları ile devam edecek olursak cihazın sol tarafında 2 adet Type-C, 1 adet HDMI, 1 adet de 3.5 mm'lik combo jack portu konumlandırılmış. Combo olması oldukça önemli. İlk olarak bir dönüştürücü kullanmanıza gerek kalmayacak. Kullandığınız kulaklığın direkt mikrofonlarında aktif olacak şekilde bu cihazla beraber kullanabiliyorsunuz. Cihazın sağ tarafında ise 1 adet USB 3.2 Gen 1 portu konumlandırılmış. Eksi olarak düşünecek olursak bence bir tane daha USB-A portu sağ tarafta konumlandırabilirmiş diye düşünüyorum. Peki cihazımız nasıl güç alıyor? Type-C üzerinden güç alıyor ve 90 wattlık bir hızlı şarj desteğini bünyesinde bulunduruyor. MacBook'un diğer modellerinde kaç wattlık adaptörler görüyorduk? 60 wattlık. Bu sefer karşımıza çıkacak adaptör 90 watt gücünde olacak. Cihaz bize test için geldiğinde maalesef kutunun içerisinden 90 wattlık adaptör çıkmadı. Ancak siz bu ürünü satın alırsanız 90 wattlık adaptör kutunun içerisinden çıkacak. Ürünü hızlı bir şekilde şarj edebileceksiniz. Batarya bölümüne zaten şarj performansına daha yakından değinmiş olacağım. Ve sıra geldi MacBook 14 Pro'su en fazla ön plana çıkarttığı özelliklerden bir tanesi olan ekran özelliklerini. Burada karşımıza 14.2 inç büyüklüğünde 2560x1680 çözünürlüğünde 3x2 formatında bir ekran çıkıyor. Ve ekranımız 90 Hz tazeleme hızı desteğine sahip. Diğer serilerde ne görüyorduk? 60 Hz'lik tazeleme hızları. Artık çok daha akıcı olacak şekilde bu cihazı kullanabiliyorsunuz. 60 Hz oranına çok daha fazla fark ettirdiğini biliyorsunuz. 60 Hz ile 90 Hz arasında geçiş de oldukça kolay bir hale getirilmiş. FN Ray butonuna tıkladığınız an 90 Hz'i, FN Ray butonu bir daha tıkladığınız zaman da 60 Hz'e geri dönüş sağlayabiliyorsunuz. Bahsetmiş olduğumuz bu ekran %100 sRGB renk gamutunu destekliyor ve maksimum parlaklık seviyemiz 400 nits, piksel yoğunluğumuz da 213. Bu MacBook 14'te 300 nits, 185 ppi'de geliştirme olduğu açıkçası ortada. Zaten cihaz kutusundan çıkar çıkmaz bunu bana hissettirebildi çünkü hemen yan tarafında da MacBook 14'ü kullanıyordum. Burada Huawei tarafı bir geliştirme yapmış. Bu ekran ek olarak dokunmatik bir yapıda, parmağınızla beraber çok rahat şekilde kullanabiliyorsunuz. 10 noktalı çoklu dokunmaya duyarlı bir ekran. Hissiyatı ve tepkisi güzel. MacBook 14 modeliyle benzer bir deneyim sunuyor. Ve parmak fonksiyonları da yine destekliyor. Nedir bu parmak fonksiyonları? Mesela böyle parmağınızı yukarıdan aşağı indirdiğiniz zaman, 3 parmağınızı şöyle. Şu an mesela ekran fotoğrafı alma moduna geçti. Böyle buradan çiziyorsunuz mesela. Şöyle çizdim. Şu an bu ürün ekran görüntüsünü alabildim. Bu ekranın ek olarak TÜV tarafından sertifikalanmış bazı özellikleri var. Sizler şu an ekranda bu özellikleri görüyor olacaksınız. Uzun saatler bilgisayar başında vakit geçirenler için oldukça önemli detaylar. Göz yorgunluğu dediğimiz şeyin önüne geçebiliyoruz bu şekilde. Peki bu ekranla beraber neler yapılabilir? Ekran neler sunuyor? Şöyle söyleyeyim, en başta canlı bir ekran kendisi. Photoshop, Adobe Premiere Pro gibi uygulamalarda çok rahat bir şekilde bu ekran sizlere hitap edebiliyor. Zaten %100 sRGB renk gamutunu desteklemesi güzel detaylardan olmuş. 90 Hz tazeleme hızına sahip olmasından dolayı da normal deneyimimiz daha akıcı hale gelmiş olacaktır. Bunun dışında medya tüketimi yapmak, yani YouTube, Netflix gibi platformlarda da açıkçası iyi bir deneyim sunuyor. Kısacası siz bu ekrandan memnun kalabileceksiniz. Sıra geldi cihazın güç almış olduğu donanıma yakından bakmaya. Burada karşımıza Intel'in geliştirmiş olduğu Intel Core i5 11300H işlemcisi çıkıyor. 10 nanometre üretim aşamasından geçen bu işlemci 3.1 GHz base clock, 4.4 GHz de maksimum frekans hızına ulaşabiliyor. Grafik olarak baktığımız zaman ise karşımıza Intel grafik birimi Intel Iris çıkacak. Bu Intel grafik birimiyle beraber işte basit dediğimiz oyunları, mesela CSGO, Valorant, LoL gibi oyunları oynayabilirsiniz. Tabi ürüne göre özel optimizasyon ayarları yapmanız gerekiyor. 2.5K'lık bu ekranla beraber ultra ayarlarda tabii ki oyunu oynayamazsınız. Çünkü bu ürün bir oyun bilgisayarı değil. Oyuna göre optimizasyonları yapmanız gerekecektir. Bunu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu işlemci normal kullanımınızda da oldukça akıcı bir deneyim sunacaktır. Adobe Photoshop, Premiere Pro gibi uygulamalarda da rahat bir şekilde bu işlemciyi kullanabilirsiniz. Ve şöyle bir detay var. 11. nesil Intel işlemciler mobil tarafta da güçlü işlemciler oldu. Yani video kurgusu yapmak, işte thumbnail yapmak, ödeviniz yapmak gibi uygulamalarda Intel Core i5 11300H işlemcisi sizlerin işlerini fazlasıyla görecektir. Zaten sizler şu an ekranda işlemcimizin almış olduğu Cinebench skorunu da görüyor olacaksınız. Peki bu işlemciyi biz nasıl soğutabiliyoruz? Cihazda Huawei Sharkfin adı verilen bir teknoloji uygulanmış. Çift ısı borusu ve çift fanla beraber cihazın işlemcisi soğutulabiliyor. Benim yapmış olduğum testlerde, yani yaklaşık 40 dakikalık bir stres testinde en fazla 81 dereceyi görebildim ki 40 dakikalık bu teste ben cihazın bütün sınırlarını zorladım. Normal kullanımlarımda ise 35 derece geçmeyen bir işlemci oldu kendisi. RAM'le devam edecek olursak cihazın içinde 8+8, yani toplamda 16 GB'lık RAM'ler konumlandırılmış. Bu RAM'ler dual channel olarak karşımıza çıkıyor. Yüksek işlem gerektiren uygulamalarda dual channel'ın performansını sonuna kadar yararlanabilirsiniz. Biz oyun bilgisayarlarında da dual channel kullanılmasını kesinlikle tavsiye ediyoruz. Çünkü yeni nesil işlemciler dual channel ile beraber performansın üzerine fazla katkı sağlayabiliyor. Depolama ile denmek için olursak cihazın içerisinde 512 GB büyüklüğünde NVMe bir SSD yer alıyor. Bu NVMe SSD'nin okuma yazma hız değerlerini sizler şu an ekranda görüyor olacaksınız. Bakacak olursak şunu söyleyebilirim. Oldukça hızlı bir SSD. Kendisiyle beraber programlar arası geçişte, internet kullanımımızda hızlı deneyimler elde edebilirsiniz. Ve geldik hoparlör bölümüne. MacBook 14 S'te diğer MacBook modellerine göre bazı geliştirmeler var demiştik. Burada karşımıza çıkan özelliklerden bir tanesi olan hoparlör önceki modellere göre geliştirilmiş. Diğer cihazlarda 2 adet hoparlör yer alırken bu cihazda 4'lü bir hoparlör kurulumu bulunuyor ve ses seviyesi olarak gerçekten çok iyi. Teaser bassların biraz daha önünde kendini hissettirebiliyor. Ancak oldukça net bir deneyimi bizlere sunduğunu söyleyebilirim. Zaten cihazda 4'lü bir mikrofon kurulumu da yine karşımıza çıkan detaylardan bir tanesi oldu. Şimdi sizlerle beraber hoparlör testine de bakalım. Sıra şimdi bataryada. Cihazın bataryasını 90 watt'lık hızlı şarj adaptörüyle beraber şarj edebiliyorsunuz. Sıfırdan 100'e ise bu ürün 90 dakika bir sürede gelebiliyor. Markadan edindiğim bilgilere göre kayıtlı 1080p videoyu 13 saat gibi bir süre hiç durmadan izleyebiliyorsunuz. 11 saat ofis işlemleri, 8,5 saatte web tarama gibi uygulamalarda bu ürünü kullanabilirsiniz. Bu testler markanın laboratuvar ortamında yapmış olduğu testler. Sizlerin yapacak kullanımlara göre alacağınız ekran sürelerinde kesinlikle ama kesinlikle değişiklik olacaktır. Bağlantı teknolojiyle devam edecek olursak ürün Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.1 teknolojilerini kendisinde bulundurabiliyor. Son olarak Huawei Share özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Huawei kendi ekosistemine sahip ürünleriyle beraber bildiğiniz üzere performans şekilde çalışıyor. Telefon, tablet, monitör, kulaklık, mouse, klavye gibi Huawei aksesuarlarıyla kablosuz olarak eşleşebiliyor. Çok kolay bir şekilde bağlayabiliyorsunuz. Bunun dışında ekran yansıtma özelliklerini de kullanabilirsiniz. Yani MateView gibi bir monitör mü kullanıyorsunuz diyelim mesela. MacBook 14'ün ekranı çok kolay bir şekilde aktarabilirsiniz. Ve kurgu yaparken mesela tak anında ikinci monitörünüz aktif oluyor. Ekosisteme sahip olan ürünleri tercih etmek ise tam anlamıyla bu deneyimi bizlere yaşatabiliyor. Evet, bu videoda sizlerle birlikte Huawei'nin yeni geliştirmiş olduğu MacBook 14S modelini incelemiş olduk. 90 Hz'lik ekranı tasarımsal yapısıyla beraber bence bu cihaz dikkatleri çekebilecektir. Sizler cihazı nasıl buldunuz? Lütfen yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Ben Enes, kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.